Ayrım 29, sayfa 363. Bütçe. Para bahsine son verirken 1923-1930 arasındaki bütçe hareketleri üzerinde de kısaca durmalıyız. Daha önce işaret ettiğimiz gibi bütçe siyasetinin mihveri, bütçe dengesi fikri ve çabasıydı. Evvela şu tabloyu verelim. 1923-1930 arasındaki bütçe hareketleri 1000 lira. Sene 1923, gelir 93.637, tahsilat 111.271, gider 144.923, fiilen harcanan 150.926. Sene 1924, gelir 129.214, tahsilat 138.416, gider 188.193, fiilen harcanan 131.628. Sene 1925, gelir 191.308, tahsilat 170.391, gider 281.423, fiilen harcanan 221.429. Sene 1926, gelir 190.158, tahsilat 180.363, gider 233.770, fiilen harcanan 172.186. Sene 1927, gelir 194.580, tahsilat 202.239, gider 233.231, fiilen harcanan 198.951. Sene 1928, gelir 207.173, tahsilat 222.033, gider 242.982, fiilen harcanan 201.132. Sene 1929, gelir 220.546, tahsilat 186.582, gider 195.555, fiilen harcanan 213.367. Sene 1930, gelir 222.732, tahsilat 169.146, gider 185.615, fiilen harcanan 210.129. Bu tabloda genç hükümetin aşırı para sıkıntısı canlanır. Kaldı ki bu tabloyu tedavüle yeniden para çıkaramayan, emisyon makinesini işletmeyen bir hükümetin şartları ve siyaseti içinde incelemelidir. Bir hükümet ki gelirinin %25'ini teşkil eden aşar vergisini de birden kaldırmıştır. Aksi gibi tam aşarın kalkışının ardından da kötü bir tesadüfle kuraklık yılları gelmiştir. Öyle ki mesela Konya Ovası'nda bazı köyler halkı köylerini bırakarak aç, perişan başka yerlere, köylere, Çukurova sıtmalıklarına göçmüşlerdi. Buğday olan yerlerden, buğday olmayan yerleri zahire taşıyacak yollar, demir yollar yoktu. Motorlu nakil vasıtaları memlekette işlemiyordu. Dış yardım yoktu. Fazla olarak memleket dışarıdan un, buğday satın almak zorundaydı. 1924'te 18, 1925'te 19 milyon liralık un, buğday ithal edilmişti ve bu ithalat azalmakla beraber gene devam ediyordu. 1928'de bile ithalatın %18.50'sini gıda maddeleri, hatta canlı hayvanlar teşkil ediyordu. 1929'da ise dünya buhranı gelmiş çatmıştı. 1930'da 222 milyon olarak tasarlanan bütçe geliri ancak 169 milyon lira olarak tahsil edilebildi. 1928'de 242 milyon liraya kadar yükselen giderler 185 milyon liraya indirilerek bütçe açığına son vermek düşünülürken aynı sene fiili harcamalar 210 milyona yükseldi. Sonra 1930 demiryolunun Sivas'a vardığı yıldır. Güneye, doğuya ve kuzeye boyuna kazmalar işlemekte, dağlar delinmektedir. 1929'daki aşırı ithalatın alacakları da dış memleketlerde döviz beklemektedirler. Yani son yılların fazla ithalat borçları dışarıda birikmiş durmaktadır. Fazla olarak bir de devletin kabul ettiği Osmanlı borçlarına bütçeden paralar ödenmektedir. Hem de bu borç ödemeleri mesela 1930 bütçesinde 32 milyon 189 bin lira ile giderlerin %14.6'sını, yani giderler arasında %15.2 tutan ve nafa bütçesine denk denilecek bir miktarı bulmaktadır. Sonra devletleştirilen demir yolları alacaklarına da para ödenmelidir. Bunlar arasında iktisat, ticaret ve ziraat vekaletlerinin hepsine birden giderlerin ancak %3.7'si ayrılabilmektedir. Şimdi bu şartları göz önünde sıralarken insan o günlerde Başvekil İsmet Paşa'nın gece uykularının nasıl geçtiğini hayalimizde canlandırabilir. O günlerdeki artık angarya tarihe karışmıştır. Anayasa yukarıdan düzenlenecek imeceye bile hak vermez. Yolu, mektebi, her şeyi devlet yapacaktır. Her şey devletten beklenir. Halk, iş, ekmek, mal bolluğu, refah ve rahatlık ister. Millet meclisi de soyut rakamları dinlemek istemez. İsmet Paşa'nın silahı ise ne halka hatta ne de meclise bir şey ifade etmeyen bu soyut ve soğuk rakamlardır. Ama kimseye pek bir şey söylemeyen bu rakamları bile pek kullanamaz. Hülasa kendi içine kapanmış gibidir. Yorgun, yalnız ve tedirgindir. Ama tam bu sırada serbest fırka lideri Fethi Bey bütün gücüyle haykırır. Memleketin bütün işlerini bir nesle yükletiyorsunuz. Nafa bütçesine çok para ayırıyorsunuz. Devletçilik yapıyorsunuz vesaire. Hatta İsmet Paşa'nın para işleri hakkında rapor hazırlaması için para verip getirdiği maliye uzmanı Müller bile hükümeti tenkit eder. Milli müdafaya ve deniz yollarına çok para ayırdığı için. Milli müdafaa mesela 1930'da 62 milyon 500 bin lira ile gider bütçesinin hakikaten %28.3'ünü alır. Ama İstiklal Savaşı'nda çarık yiyen ve son kurşununa kadar sarf eden yalnız ve müttefiksiz bir ordu yeniden kurulacaktır. Müller'in çok para yiyor dediği orduda ise Beher Er'e ayda ancak 25 kuruş harçlık verilebilmektedir. Hülasa ticaret dengesi açık, ödeme dengesi açık, bütçesi açık ve Anadolu'da fakir bir köylü devleti olarak doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923-1930 arasında para ve bütçe durumu budur. Ve İsmet Paşa şöyle haykırır. Hadiselere, hakikatlere benim gibi hayalsiz, yaldızsız, çırılçıplak göz dikmek cesaretine malik olan herhangi bir mesul adam benim tuttuğum yoldan başkasını takip edemez. Herkes ve her yer hazineden çare arar. Elektriği yapılmayan şehir, limanı fena olan yer, suyu akmayan köy, iş bulamayan adam hükümeti kabahatli bulur. Mutedil devletçi olarak halkın temayülatına ve isteklerine yetişemiyoruz diye kusurluyuz. Devletçilikten büsbütün vazgeçip her nimeti sermayedarların faaliyetinden beklemek kabahat. Bu memleketin anlayacağı bir şey değildir. İsmet Paşa devletçilik sözünü mutedil devletçilik şeklinde ilk önce bu nutkunda kullandı. Senelerden beri sermaye propagandası milli politikayı çürütmek için çalışmaktadır. Biz iktisadiyatta hakikaten mutedil devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevk eden bu memleketin ihtiyacı ve bu milletin fıtri, doğuştan temayülüdür. Yüksek medeni ileri bir millet olmak davası kolay mıdır? Oyuncak mıdır? Geri gitmek hiçbir zaman kabul edeceğim bir adet değildir. 38-1930 Sivas nutkundan. O günlerde, o günlerin yukarıdan beri verilen şartları içinde bunları söyleyen adamın, içinde yaşadığı ve omuzlarına yüklendiği yükün, sorumluluğun ağırlığını, şimdi gereği gibi bilmem düşünebilir miyiz? Bu sözler, bu hava ve bu şartlar düşünülmeye hakikaten değer. Ve ikinci adamı hayalimizde, ancak bu şartların içinde düşündüğümüz, canlandırabildiğimiz zaman onu bütün hüviyetiyle anlar ve yaşatabiliriz. Bu konuda bilmiyorum daha bir şeyler yazmaya lüzum var mı? Sanmıyorum ki ikinci adamın dün yani 1923-1930 arasında geçtiği yol bu bahiste gereği kadar aydınlanmıştır. Gene sanıyorum ki bu yol ferah, çekici, dinlendirici bir yol değildir. Çileli, mihnetli, azaplı ve mesuliyetli bir yoldur. Galiba bunun için olacaktır ki İsmet Paşa Sivas Kırı'nda 1930'da demir yolunu açarken şunları diyebilmiştir. İktidar mevkinin asla teşnesi değiliz. İktidar mevkinde ancak milletin vekillerini itimadı ile vazife alarak duruyoruz. Ne kadar sert olursa olsun, müşkülat karşısında vazifeden çekilmek adetimiz olsaydı, bu mevkiyi çoktan terk ederdik. O bu sözleri söylerken ona artık çekil diyorlardı. Ankara'da ve hatta Çankaya'da Gazi'nin nezareti altında kurulan serbest fırka, programının ikinci maddesini liberalizmi ilke olarak almıştı. Bu partinin başında Gazi'nin ve İsmet Paşa'nın en yakın arkadaşlarından biri ve İsmet Paşa'yı daha 22 yaşında ve kurmay yüzbaşıyken siyasi hayata iten, onu İttihat ve Terakki Cemiyeti Gizli Teşkilatı'na kaydettiren Ali Fethi Bey, Okyar vardı. Ama şimdi karşı karşıya olanlar, arkadaşlar değil, fikirler ve sorumluluklardır. Hem de şimdi siyasi mücadelenin içine eski Osmanlı politikacılarının hiçbir zaman kavramadıkları bir de iktisadi mücadele karışmıştır ki, bu mücadele söz ve lakırdı değil, usul, prensip ve icra davasıdır. Ama biz biraz havada dönen bu particilik oyununa geçmeden önce, geride kalan bazı olayları da burada kısaca sıralamalıyız. Askerliğe veda. 30 Haziran 1927'de başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Başvekil İsmet ve Meclis Reisi Kazım Özalp Paşalar askerliğe veda ettiler. İsmet Paşa 1892 tarihinde girdiği askerlik mesleğinden ayrıldı. 25 lira getiren bir emekli maaşıyla emekli kor generali olarak sivil hayata karışmış oldu. Mustafa Kemal'in emekli maaşı 43 lira tutuyordu. Önce inanmamıştı. Büyük Millet Meclisi'nin 3. dönemi 1 Kasım 1927'de açıldı. Yeni seçilen mebuslar daha önce Ankara'ya geldiler. 15-20 Kasım arasında CHP'nin 2. kongresi toplandı. Aslında bu Halk Fırkası'nın 1. kongresidir. Fakat Halk Fırkası'nın yerini aldığı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Teşkilatı adına yürütülen Sivas Kongresi de 4 Eylül-12 Eylül 1920. Partinin geçmişine mal edildiği için bu kongre 2. kongre olarak sayıldı. Gazi Mustafa Kemal büyük nutkunu bu kongrede okudu. Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra toplanan meclis Gazi'yi yeniden Cumhurreisi seçti. Kabine usulen istifasını verdi ve İsmet Paşa yeniden başvekilliğe getirilerek 3 Kasım'da güvenoyu aldı ve böylece 4. başvekilliği başladı. Yine o günlerde 28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapılmış ve memleketin nüfusu 13 milyon 650 bin olarak bulunmuştu. Laik Anayasa. Ondan sonra geçen günler adına harf inkılabı denilen kültür reformu ile ilgili günlerdir. 8 Ocak 1928'de adliye vekili ve ilerici bir insan olan Mahmut Esat Bey, Bozkurt, Ankara Türk Ocağı'nda ve Gazi'nin emriyle Latin harfleri hakkında ilk konuşmasını yaptı. 8 Şubat'ta İstanbul'da hutbe Türkçe okundu. Demek ki harf ve dil hareketi beraber başlıyordu. 5 Nisan'da anayasadan din ile ilgili maddenin çıkarılması teşebbüsü başladı ve 10 Nisan'da müzakereler gelişti. 14 Nisan'da da yürürlükte bulunan 1222 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır şeklindeki ikinci maddesi çıkarıldı. Aynı kanunun 16. maddesi de değiştirilerek mebusların meclise girerken ettikleri yeminden dini kayıtlar kaldırıldı. 26. maddede de ahkam-ı şeriyenin infazı kayıtları çıktı. Bu değişiklikler Malatya mebusu İsmet Paşa ile 120 arkadaşının teklifi üzerine yapıldı. 4. defa başvekil. Ondan sonra Latin harflerinin kabulü işi kesin sonuçlara doğru gelişmeye başladı. 24 Mayıs'ta eski Arap rakamlar yerine Latin rakamları kabul edildi. 27 Haziran'da dil encümeni kuruldu. Millet mektepleri açılmasına karar verildi ve 17 Temmuz'da İsmet Paşa Latin harfleri komisyonunda konuştu. Fakat İsmet Paşa yeni harflerin hemen uygulanmasına taraftar değildi. Ahmet Cevat Emre, dil encümeni üyesi ve mebus. İki neslin tarihi sayfa 317. Okuma yazma güçlüğü, bütün devlet hayatını felce uğratacak bir inkılabı gerektirecek bir zaruret sayılabilir mi? Milletlerin medeniyetçe ileri veya geri olmaları, yazılarının kolaylık veya güçlüğü ile ölçülmediği meydanda değil midir? Yüzyıllardan beri kullanılan yazı, bundan sonra da pekala devam edebilir. Alimler, bütün okur yazar kimseler, hece sınıfı çocuklarına dönecekler. Yazı değişirse, kütüphaneler dolusu el yazısı yazma veya basma eserlerden nasıl faydalanılacak? Kaldı ki hiçbir gazete ve dergide de harf değiştirme tezi müdafaa edilmiyordu. Hatta Gazi'nin emriyle ve 1925'ten beri bütçeye tahsisat konulduğu halde alfabe komisyonu o günlere kadar kurulamamıştı. Fakat iş ilerliyordu. 9 Ağustos 1928'de Gazi İstanbul'da Sarayburnu Gazinosu'nda yeni harfleri benimseyen ve savunan konuşmalarını yaptı. 28 Ağustos'ta Gazi ve İsmet Paşa Dolmabahçe Sarayı'nda cehaletle savaş üzerindeki kararlı konuşmalarını yaptılar. Dolmabahçe'de büyük salon bir köşeye yerleştirilen siyah tahtayla artık bir dershane haline getirilmişti ve bu dershanenin baş muallimi Gazi'ydi. İsmet Paşa hareketin önemini ve süratli gelişmeyi bundan sonra değerlendirebildi. İsmet Paşa kendi kafasından çıkmayan fikirlere ve icraata karşı daima asidir denilir. Bu yaygın ve birçok misallerle doğrulanan bir kanıdır. Ama kendi kafasından çıkmamakla beraber doğruluğuna inandığı fikirlere ve uygulamalara ne kadar ısrarla sarıldığının da misalleri çoktur. Nitekim yeni harfler meselesinde de böyle oldu. İsmet Paşa 2 Eylül 1928'de Ankara'dan Malatya'ya hareket ederken istasyonda şöyle konuşuyordu. Bir öğretmen olarak yola çıkıyorum. 13 Eylül'de Malatya'da da kalabalık bir dinleyici kitlesine kararlı ve inançlı sözler söyledi. Bu kadar hayırlı ve kudretli bir tedbirin niçin bugüne kadar geri bırakıldığını geleceğin tenkitçilerine anlatmak kolay olmayacaktır. Fakat ben onlara diyeceğim ki insanlar göreneğe o kadar bağlıdırlar ki görenekten ayrılıp hayırlı ve kat'i bir karara varabilmek için Türk devletinin Gazi gibi türlü tecrübeler ve tehlikeler içinde milletinin hayatiyet ve kudretinin özü gibi yetişmiş ve devlet reisi olduğu halde köy köy dolaşıp alfabe hocalığı edecek kadar çalışkan, azimli ve fedakar bir reisin gelmesi lazımdı. Hülasa 21 Eylül'de Gazi başvekaleti bir yazı yazarak yeni harflerin kabulü için hazırlıklar istedi. 31 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir alfabe toplantısı yaptı. Kanun tasarısı hazırlandı. Evvela yeni harflere geçilemez yahut lüzum yoktur, sonra bunun uygulanmasına 7 sene lazımdır şeklinde direttiler. Ama 1 Kasım 1928'de yeni Türk harflerinin kabul ve tatbikine ait kanun çıktı ve Türklerin harfleri Latin esasına dayanan Türk harfleri oldu. O gün İsmet Paşa bu kanunun kabulü için açılan müzakerelerde yeni harfleri onların kolaylığını ve faydasını kuvvetle savundu. Bu hareketi aynı zamanda cehaletle tam savaş olarak tanımladı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Bir sözü tekrar ederek maruzatıma son vermek isterim. O da tedbirin hayırlı ve faydalı olduğuna cidden ve samimi olarak inanışımızdır. Büyük işlerde samimi inanış o işin muvaffakiyetle sonuçlanması için muhtaç olunan başlıca kuvvettir. 17 Şubat'ta ise İsmet Paşa, Öztürkçe bir söylev vererek harf reformu ile beraber dilin arınması ve Türkçeleştirilmesi hareketinde de yerini aldı. İsmet Paşa bu mücadelede artık kazanılmıştır. Bir particilik tecrübesi. Atatürk bir diktatör değildi ama otoritesi mutlaktı. Onun kayıtsız şartsız otoritesi altında çok partili bir rejim acaba yürüyebilir miydi? Elbette ki hayır. Çünkü mutlak otorite bölünmez bir bütündür. Bu tek ve mutlak otorite altında yönetilebileceği sanılan iki parti bu tek adamın iradesini iki zıt istikamette işletebilmesi demekti. Bu hem otorite bütünlüğünün hem insan tabiatının dışında kalan bir hal olurdu. 14. Hikayenin özeti. Gazi Mustafa Kemal 2 Haziran 1930'da Ankara'dan İstanbul'a gelirken memleketi tek parti sistemi yüzünden murakabesiz kalarak uğradığı buhranlardan kurtarmak zamanının gelmiş olduğuna inanmıştı denilebilir. Bu hakikaten böyle miydi ve hakikaten memlekette tek parti şeklinde de olsa bir parti iktidarı var mıydı? Yoksa hükümet yukarıdan tayin olunmuş yani tek irade ve otoritenin kanatları altında gelişen ama er geç demokratik bir parlamento nizamına geçmesi de mukadder olan bir intikal devresi mi yaşıyordu? Hatta o zamanki rejimi klasik bir demokrasi anlayışı içinde değerlendirmek mümkün müydü? Bu soruları cevaplandırmak zordur. Gazi, Paris'te çıkan Le Matin gazetesi muhabirine 7-3-1928'de demokrasiyi şöyle anlatıyordu. Fransa ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini yaymıştır ve bu fikrin şimdi de esas kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri insanlık terakki etmiştir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu izlemiş lakin kendisine özgü ayırt edici vasıfları ile gelişmiştir. Zira her millet inkılabını, içtimai çevresinin baskılarını ve ihtiyaçlarına tabi kalan hal ve vaziyetini ve bu ihtilal ve inkılabın yapıldığı zamana göre yapar. O halde Gazi'ye göre bir Türk demokrasisi vardı. Ama bu Türk demokrasisinin kendine özgü vasıflarının bir prensipler manzumesi içinde ifade edilmesi lazımdı. Bunun yapılmamış olduğu da bir gerçekti. Şu halde bu Türk demokrasisi içinde çok partili rejimin acaba yeri neydi? İşte bu bilinmiyordu. O halde o günlerde çok partili düzen ancak bir özlem ifade ediyordu. Çünkü çok partili rejim güdümlü bir siyasi rejim değildir. Halbuki o günlerde bir yeni parti kuruluyordu. Ve bu yeni parti Gazi'nin irade ve otoritesi altında çalışacaktı. Bizzat onun tarafından yön verilecek bir karşılıklı partiler idaresi meydana gelecekti. İşte bu mümkün değildi. Ben Serbest Fırka hikayesini hemen bütün cepheleriyle tek adamın 3. cildinde halk komurdanıyor ve bir partileşme tecrübesi faslında vermeye çalıştım. Burada konuyu aynı genişliğiyle almak elbette ki yersiz olur. Ama bu hikayede taraflardan biri de gene elbette ki İsmet Paşa'dır. Bu sebeple olayları ana hatları ileride olsa burada özetlemek bir tekrar sayılmamalıdır. Gazi'nin eski arkadaşı ve eski başvekillerden Ali Fethi Bey o sırada sefir olarak bulunduğu Paris'ten İstanbul'a gelmişti. Boğaziçi'nde eski Osmanlı mollalarından Necmettin Bey'in yalısında misafir bulunuyordu. Gazi 31 Temmuz gecesi saat 21.30'da habersiz oraya gitti. Fethi Bey ile 5 saat kadar görüştü. Memleket meseleleri hakkında onun fikirlerini iskandil etti. Aynı gece Ertuğrul Yatı ile Yalova'ya döndü. Bir hafta sonra da Fethi Bey'i Yalova'ya davet etti. Belki de çok zamandan beri fikrini kurcalayan düşüncesini ona açtı. Fethi Bey'e bir siyasi fırka kurması teklifinde bulundu. Fethi Bey bu konuşmaları şöyle anlatır. Görüştük. Bana ille ikinci bir fırka kurup başına geçeceksin diye ısrar etti. Ben de kabul ettim. Anlaşmamıza göre kuracağım fırkanın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan esaslı bir farkı olmayacaktır. Zaten iki fırkanın da yüksek idaresi kendi elinde olacaktır. Gazi benim fırkamın da mürevvici, taraflısı, yayıcısı, seçimlerde de her iki fırkanın namzetlerini o tayin edecektir. Anlaşılıyor ki tek fırkanın doğurduğu murakabesizlikten, idaresizlikten bıkmıştır. İşte Cumhuriyet devrinin yakın tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yer alan fırkanın ve bu fırkanın lideri olan Ali Fethi Bey'in kısa hikayesi budur. Hatta Fethi Bey bu hikayeye şöyle devam eder. Gazi fırkalar arasında esaslarda ayrılık olmamasını, ikisinin de yüksek bir elden idare edilmesini istiyor. Hülasa benim fırkam Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir cenahı. Kanadı olacaktır. Sağ mı, sol mu onu zaman gösterecektir. Bu teklifinde samimi olduğuna kaniyim. Paris sefirliğinden ayrılıp yeni fırkayı kurmaya sevk edilen Fethi Bey, bu arada bazı teminattan da bahseder. Teminat olarak aramızda mektuplar yazışacak, neşredeceğiz. Bu mektuplarda Gazi, ikinci bir fırkanın kurulmasına razı olduğunu ve bu fırkanın yaşaması için elinden geleni yapacağını alenen, kamu efkarına karşı açıkça beyan edecektir. Ayrıca fırkayı kurmak için lazım olan parayı da veriyor. Hatta daha şimdiden bize 70-80 mebus da ayıracaktır. Bunun için benden bir liste istedi. İşte bir siyasal fırkanın hikayesi. Ama biz bu teşebbüse daha baştan garip bir particilik oyunu diyemez miyiz? Bir muhalefet partisi olarak Karşı Fırka Başkanı'nın emriyle kurulan, Karşı Fırka'nın bir kanadını teşkil edecek olan Karşı Taraf Başkanı'nın, iktidar partisiyle müştereken yöneteceği, parası karşı tarafça verilen, üyeleri karşı tarafça ayrılan ve gerek iktidar, gerek muhalefet adayları aynı elden tayin edilen bir hatta ileride, sağ mı sol mu olacağı henüz bilinmeyen siyasi parti tecrübesi. Bir siyasi parti, toplum içindeki siyaset ve menfaat çelişmelerinin zorunluluğu ile aşağıdan yukarıdan gelen tepkilerin, çabaların yoğunlaşmasıyla kurulur. Fethi Bey'in Serbest Partisi'nde bu şartların mevcut olmadığı bir gerçektir. Ama biz kuruluşu izleyelim. 8 Ağustos'ta Fethi Bey'in bir siyasi parti kuracağı haberleri yayıldı. Gazi bu söylentileri şöyle yorumladı. Tabii doğru. Yeni fırkayı pek tabii telakki ediyorum. İnşallah memleket için hayırlı olacaktır. Biz görüşlerimizi ve yaptıklarımızı bilerek ve inanarak takip eden insanlarız. Fethi Bey'in teşebbüsünü sevinçle karşılarım. Hülasa gene 8 Ağustos akşamı Yalova'da Gazi ile Fethi Bey ve İsmet Paşa baş başa vererek birbirlerine yazmayı kararlaştırdıkları karşılıklı mektupları hazırladılar. Gece yarısı aşağı salona inerek kendilerini bekleyen misafirler önünde Gazi İsmet Paşa'ya yazdıklarımızı okuyunuz emrini verir. İsmet Paşa yazdıkları mektupları okur. Her üçünün beraber yazdıkları ve İsmet Paşa'nın okuduğu iki mektupta Fethi Bey memleketteki iktisadi buhrana değinerek hükümetin mali kudretiyle orantılı olmayan işlere girdiğini, genel sıkıntıyı kaydediyor, mecliste bir fırka kurmak kararından bahsediyordu. Gazi de uzunca mektubunda onun 9-8-1930 tarihli mektubunu aldığını yazarak Millet Meclisi'nde temele dayanan bir fırkanın faydalarını bildiriyor ve bazı başarı teminatında bulunuyordu. Serbest fırka hakkında bazı kaynaklar vardır. Fakat Ağaoğlu'nun serbest fırka hatıralarını bunlar için de asli kaynak olarak değerlendirmek gerekir. Hatta bu konuda bir Amerikan üniversitesi adına Walter W'da memleketimize uzunca bir araştırma yapmıştır. Burada değinilen mektupların tam metinleri Ağaoğlu Ahmet Bey'in bu hatıralarında bulunur. Mektuplar okunduktan sonra Gazi etrafındakilere sordu. Nasıl buldunuz? Etraftan hissedilen tasvip edici bir sessizliktir. Bu sefer Gazi Ağaoğlu Ahmet Bey'e döner. Sen ne dersin Profesör Bey? Bu biraz da fazla sunidir. Zat-ı devletinizin vaziyeti sarih değildir. Eski fırka gene yerinde kalıyor. Onun başında İsmet Paşa gene devletin bütün kuvvetlerine, cihazlarına, vasıtalarına hakim kalıyor. Bunlar yetişmiyormuş gibi siz gene o fırkanın başındasınız. Buna karşılık her türlü vasıtadan mahrum Fethi Bey çıkıyor. Kim gider onun yanına? Sen gidersin. Gitmem. Sizden ayrılmam. Bana bitişik misin? Gazi'nin cevapları biraz daha sertleşir. Bana senin karıştırıcı adam olduğunu söylerlerdi, inanmazdım. Hakikaten sen karıştırıcısın. Hatta yine bu partileşme işinde Ağaoğlu bir defasında suni bir kuruluşa gitmektense zaten mütecanis olmayan mecliste kanatların ikiye ayrılarak daha normal bir gelişmeyle fırkaların meydana çıkmasını savunur. Gazi'nin karşılığı yine serttir. Bu fikir Profesör Bey'in aklına gelmiş de kimsenin gelmemişmiş. İlk düşüncemiz bu oldu. Fakat o bırakmadı. Gazi'nin o dediği İsmet Paşa'dır. Eliyle onu işaret eder. Öyle anlaşılıyor ki İsmet Paşa bu tecrübe ve teşebbüsleri ruhan taraftar değildi. Nitekim İsmet Paşa'nın cevabı şu şekildedir. Ben isterim ki benim taraftarlarım belli olsun. 10 kişi olsun ama arkamdan bir tabur gibi gelsin. Yoksa bugün burada, o gün orada ben bunu istemem.